Ayrım 25. EÖE Etkili Öğretmenlik Eğitimi. Doktor Thomas Gordon. Sayfa 277. Ev ödevi karmaşası konusunda ne yapılabilir? Aile içi tartışmaların en önemli nedenlerinden biri de ev ödevleridir. Bu konuda çıkan tartışmalar, aile içinde kızgınlıklar, küskünlükler, karşılıklı olumsuz duygular yaratır. Ana babalar bu sorunla nasıl baş etmeli? Çocuklarının düzenli bir biçimde ödev yapmaları için onları etkileme becerileri var mı? Böyle bir becerileri olsa bile bunu kullanmaları gerekli mi? Ev ödevi, eğitimciler arasında bile çok tartışılan bir konudur. Bazıları sıcak yaklaşır, bazıları ise karşıdır. Öğretmenlerin çoğu sürekli olarak çok ödev verir. Bilinçli öğrenciler, yetişkinlerin bile dayanamayacağı uzun saatler süresince çalışarak bu ödevleri bitirmeye kendilerini zorunlu hissederler. Ev ödevlerinin yaşanarak müze, sanat galerini gezmek, gözlem gezileri yapmak ve benzeri yapılmadığı ve öğrenme dürtüsüyle ele alınmadığı sürece hiçbir yararlı etkisi yoktur. Gerçekte öğretmenlerin çoğu ödev vermek istemezler. Ancak uymak zorunda oldukları okul politikası nedeniyle ya da veliler istediği için ödev verirler. Aslında ödev yaparak öğrendiklerini pekiştirmeye gereksinimi olan öğrencilerin değil, öğrendiklerini yinelemeye gereksinimleri olmayanların ödev yaptıklarının da ayırdındadırlar. Çocukların gözünde ev ödevleri her gece başlarının üzerinde sallanan Demokles'in kılıcı gibidir. Yaparlarsa kendileri için daha eğitici olacak bir başka etkinliğe katılmaya zamanları kalmaz. Yapmazlarsa kendilerini suçlu duyumsar ve okula ödevden zayıf not almak, ani sınavla cezalandırılmak, öğretmen tarafından azarlanmak, sınıfta utandırılmak korkusuyla giderler. İlerideki sayfalarda ödev vermemeleri için öğretmenleri nasıl etkileyecekleri konusunda velilere önerilerimiz olacak. Ancak okullar bu alışkanlıklarından vazgeçinceye kadar veliler çocuklarının ödevle ilgili sorunlarıyla karşılaşacaklar. O zaman ne yapabilirler? Etkili ana baba eğitimi sınıflarında ana babaların ev ödevlerini sorun yok bölgesinde düşünmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Böylece ödevin çocuğun ve ana babanın yaşamlarını elle tutulur biçimde ve olumsuz etkilemesi önlenebilir. Çocuk ödevin kendisi için bir sorun olduğu iletisini gönderiyorsa sorun onun olduğu için davranış dikdörtgenin en üst bölümüne yerleştirilmelidir. Ev ödevi çocuğa sorun çıkarınca ana babanın en etkili aracı etkin dinlemedir. Etkin dinleme çocuğun içinde sakladığı duygularını açığa çıkarmasına yardım etmenin yanında ona bazı iletiler de gönderir. Seni duyuyorum, duygularını anlıyorum, onları kabul ediyorum, sana bu sorununla baş etmende ve kendi çözümünü bulmanda yardım etmek istiyorum. Çocuk sorunu olduğunu gösteren hiçbir ileti göndermiyorsa, ana babaların çocuğun sorunu yokmuş gibi davranmalarını ısrarla öneriyoruz. O zaman ana baba çocuk ilişkisi sorun yok bölgesindedir ve veli bir şey söylemek ya da yapmak gereğini duymaz. Ev ödevine başka bir açıdan bakabilmek için evli bir çift arasında geçtiği varsayılan konuşmaya bakalım. George bürosunda tamamlayamadığı işlerini eve getirmiştir. Alice, eşini okuldan kolları kitaplarla dolu dönen çocuğunu karşılar gibi karşılar. George, "Of ne gündü, patronun beni çalıştırmaktan başka düşündüğü bir şey yok, şu işlere bak." Alice, "Demek ki önemli, yoksa senden niye istesin?" George, "Dalga mı geçiyorsun, benim günümün yarısını bu aptalca işlerle geçirdiğimi biliyor musun? Bu iş için eğitime bile gerek yok, 2 martini içeceğim." Alice, işini bitirinceye kadar sana martini yok. Başka söz etmeden doğru masana git ve çalışmaya başla. Martini'yi hak etmelisin. George, hep patronun tarafını tutarsın. Sana göre hep o haklı. Oysa değil. Aptal sekreter bile bu işi yapabilir. Alice, at takmak hiç hoş değil George. Bürondaki sekreterler kim bilir ne kadar akıllıdır. Onlarla ilgili böyle konuşmamalısın. George, peki peki. Çantasını masanın üzerine fırlatır. Haberlerden sonra hemen başlarım. Televizyonu açar. Alice, televizyonu kapatır. Hayır, açamazsın. Şimdi başlayacaksın. Yemek hazır olunca sana haber veririm. Yemekten sonra da doğru yapıp yapmadığını denetleyeceğim. Bu düşsel konuşma sizi güldürdü, değil mi? Eşlerimizle bu tür konuşma yadırgamanın ötesinde gülünç geliyor da. Çocuklarımızla aynı biçimde konuşmamız niye yadırganmıyor ve gülünç olmuyor? Babalar ödev konusunda annelerden daha titizdir. Oysa akılcı davranırlarsa ev ödevlerinin evde gürültü koparmaya değmeyeceğini görürler. Mantıklı bir anne şunları söyledi. Randy'nin hep ödevi vardır. Bazen severek geç saatlere kadar çalışır, bazen de yapmaz. Gerekçe olarak da çok aptalca bulduğunu ve yapacağı daha önemli şeylerin olduğunu söyler. Uzun süre önce Randy'nin ödev konusunda kararı kendisinin vermesi gerektiğini anlamıştım. Onun sorumluluklarını öğrenmesinde ödevden daha iyi bir şey düşünemiyorum. Çoğu ana baba çocukları ödevle ilgili anlamadıkları bir şeyle karşılaştığında yardım konusunda açmaza girer ve ne yapacaklarına karar veremezler. Bizce zamanları ve enerjileri varsa yardım etmeleri uygundur ama yardımın da değişik durumlarda etkili olan değişik yolları vardır. İşte bunlardan üçü. 1- Etkin dinleme, 2- Kapı aralayıcılar, 3- Etkili danışmanlık. Anne bak yalnızca 2 tane C aldım. Not ve karne bazı evlerde çok büyük sorunlar yaratır. Yapılan bir araştırma sonucuna göre öğretmenlerin çoğunun not vermekten nefret ettiği, öğrencilerin bu sistemin kurbanı olduğu ve çocukların gelişimini öğrenmek isteyen velilere de yeterli bilgi vermediği belirlenmiştir. Bazı veliler bu durumu bildikleri için karneleri önemsemezler. Ancak karneler çocuklar için gereğinden fazla önemlidir. Bu durumda ana babalar karnenin etkisini azaltmak için çocuklarını rahatlatmalıdır. Karneler alınmadan dönem ortalarında ana babaların karne ile ilgili konuşmaları yararlı olur. Ayrıca böyle zamanlarda notlar, sınavlar, kurslar, okulu bitirme gibi konular da çocukla paylaşılabilir ve okul başarısı ile eğitime verilen değer hiç sorun çıkmadan konuşulabilir. Böylece çocuk okuldaki gelişiminin önemini kavrayarak karneye verdiği gereksiz önemi azaltabilir. Not verme sistemindeki aksaklıklar göz önüne alındığında karnelerin çocuklar için daha çok sorun yaratmadığına şükretmek gerekir. 1. Not verme sistemi göreceli ve ön yargıya çok açıktır. Cins, renk, uyruk, fiziksel çekicilik öğretmeni etkileyen unsurlardır. 2. Öğrencilerin kendilerini arkadaşlarıyla karşılaştırmalarına neden olur. Bu durum düşük not alanları olduğu kadar yüksek not alanları da olumsuz biçimde etkiler. 3. Bu sistem öğrencilerin öğrenerek elde edeceği kişisel ödüller yerine not için çalışmalarına neden olur. 4. Öğretmenler sık sık anlaşılması zor, yanlış yorumlara açık, doyurucu, fena değil, şöyle böyle, iyi, daha çok çalışması gerekiyor gibi terimler kullanırlar. 5. Notların genel not sistemine göre mi yoksa sınıf ortalamasına göre mi verileceği belirsizdir. O nedenle çok başarılı bir öğrenci kendi düzeyine uygun bir sınıfta B ya da C alırken kendinden daha zayıf öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta her zaman A alabilecektir. Ana babalar not verme sisteminin ne kadar karmaşık ve göreceli olduğunu bilseler, çocukların notlarını bu kadar önemsemezler. Etkili ana baba eğitimi kurslarımızda ana babalara çocukların notlarını kabul çizgisinin üzerinde tutmalarını ve karnelerini olduğu gibi kabul etmelerini, çocuktan notlarıyla sorunu olduğunu gösteren bir ipucu almadıkça notların ne ona ne de kendilerine bir sorun yaratmadığını varsayabileceklerini söylüyoruz. Ancak çocuk notlarıyla ilgili bir sorunu olduğunu bildiren ipuçları veriyorsa, o zaman ana babalar etkin dinleme kullanarak çocuklarına yardım edebilirler. Ne yazık ki birçok ana baba çocuklarının notlarını kabul çizgisinin üzerinde göremiyor. Zayıf notlu karnelere çok üzüldükleri için bu güçlü duygularını saklayamıyorlar. Bu yüzden karneler onlara sorun yaratmış oluyor. Ana babalar bu sorunu çözmek için ne yapabilirler? 5. bölümden 10. bölüme kadar önerdiğimiz tüm yöntemler ana babalar için de geçerlidir. 1. Ana babalar kötü karne karşısında neler hissettiklerini dürüst ben iletileriyle açıkça söyleyebilirler. Karneni görünce hayal kırıklığına uğradım. Bu çalışmayla sınıfı geçebileceğinden kuşkuluyum. Bu iletilerin ana baba üzerindeki somut etkiden söz etmeyen, yalnızca duyguları açığa vuran iletiler olmasına dikkat etmek gerekir. Çünkü bir çocuğu kendi karnesinin ve okul başarısının ana babasının yaşamını somut biçimde etkileyeceğine inandırmak çok zor, neredeyse olanaksızdır. 2. Ben iletileri çocuğun duygularını harekete geçiriyorsa ana babalar vites değiştirip etkin dinlemeye geçmek için tetikte olmalıdır. 3. Ana babalar kendileri için sorun olan bu durumun çocukları için de sorun olabileceği varsayımını göz önünde tutmalı ve onları yardım istemek için kendilerine başvurmaya hazırlamalıdır. İşte bu sağlanırsa ana baba çocuğun sorununu çözebilmek için danışmanlık yapabilir. Zayıflarının senin için ne kadar sorun olduğunu bilmiyorum ama eğer sorunsa sana yardım etmek isterim. Düşük notla değerlendirilen çocuğun kendisi için en önemli kişiler olan ana babası tarafından da olumsuz olarak değerlendirildiğini duymak istemeyeceğini ana babalar sağduyularıyla anlamalıdır. Böyle zamanlarda çocukların eleştiriye değil ilgiye, şefkate gereksinimleri vardır. Yardım önerisine evet, kabul etmemeye hayır. Ana babalar öğretmenleri nasıl etkileyebilir? Ana babaların çoğu öğretmenlerle konuşmaktan çekinir, hatta korkarlar. Bunun nedeni okul günlerinden kalma öğretmenlerle ilgili olumsuz duygulardır. Etkili ana baba eğitimi kurslarında ana babalara öğretmenlerin de velilerle konuşmaktan çekindikleri söylendiğinde şaşırıp kaldılar. Her iki tarafın da duyduğu korkuya karşın ana babalar ben iletileri, etkin dinleme ve yöntem üçü kullanarak öğretmenlerle yapacakları görüşmelerde çok etkili olabilirler. Öğretmenle görüşmenizde ilişki dikdörtgenini sürekli akılda tutarak onu kendi pencerenizden görmeniz çok önemlidir. Bu yolla iletişimde gönderici mi yoksa alıcı mı olacağınızı her zaman bilebilirsiniz. Aşağıda öğretmen veli arasında geçtiği varsayılan iki konuşma örneği veriyoruz. Birincisinde veli ben iletileri ve etkin dinleme yapıyor, ikincisinde tipik iletişim engellerini kullanıyor. Örneklerdeki öğretmen etkili öğretmenlik eğitimi almamış olsun. Öğretmen, buyurun Mrs. Gross oturmaz mısınız? Masanın yanındaki sandalyeyi gösterir. Geldiğinize sevindim. Arkasına yaslanır, alnındaki saçları geriye atar. Öf, ne gün. Veli, yorulmuşsunuz. Etkin dinleme. Öğretmen, öğretmen-veli görüşmeleri çok önemli. Ancak çok da yorucu oluyor. Siz bugün görüştüğüm 4. velisiniz. Veli, anlaşılan görüşmelerin bedelini yorularak ödüyorsunuz. Öğretmen, evet ama dediğim gibi buna değiyor. Yorulsam bile eve huzurlu dönüyorum. Benden yeteri kadar söz ettik. Robbie'yi sormak istiyorsunuz değil mi? Veli, evet. Öğretmen, durumu iyi, gerçekten çok çalışıyor. Veli, biliyorum, inanmayacaksınız ama sorun da bu. Ev ödevlerini yapmak için her gece geç saatlere kadar çalışıyor. Biz de onun için önemli olduğuna inandığımız, sevdiği uğraşlarına zamanı kalmadığını düşünüyoruz. Bu kadar çok ödevinin onu okuldan soğutmasından endişe ediyoruz. Ben iletisi. Öğretmen, Robbie'ye ötekilerden çok ödev vermiyorum ama o yavaş çalışıyor. Arkadaşlarının çoğu aynı ödevleri daha kısa sürede bitiriyor. Veli, sorunun Robbie'nin yavaş çalışması olduğunu düşünüyorsunuz. Etkin dinleme. Öğretmen, evet ve onun kusursuzluğu araması. Her zaman her şeyi tam istenildiği gibi yapar. Oysa öbürleri bunu pek önemsemez. Veli, yani çocukların yaptıkları ödevlerin nitelikleri çok farklı. Etkin dinleme. Öğretmen, görseniz inanmazsınız. Duraksar ama Robbie konusundaki düşüncenizi de anlıyorum. Okulda zaten çalışıyor, bir de evde çalışıyor değil mi? Veli, şey, evet. Öğretmen, bu yılki öğrencilerimin içinde ev ödevine en az gereksinimi olan Robbie. O da öbürleri gibi ödevlerine biraz boş verse ya, güler. Aslında böyle demek istemedim. Keşke öbür öğrencilerim de onun kadar çalışsa, ben de çok ödev verip onları okumak zorunda kalmasam. Herkesten çok ben çalışıyorum. Veli, anladığım kadarıyla çocukların çoğunun ev ödevlerini yapamayacaklarını bilseniz bile ödev vermek zorunda olduğunuzu düşünüyorsunuz. Zor bir iş. Etkin dinleme. Öğretmen, evet, daha önce olayı bu yönüyle düşünmemiştim. Aptalca görünüyor değil mi? Robbie'ye ödev vermesem hoşunuza gider mi? Veli, evet ya da en azından kısa bir sürede kusursuz yapabileceği başka şeyler verseniz. Öğretmen, çok akılcı. Bol bol okuma dışında başka bir şeye gereksinimi yok. Veli, iyi düşündünüz. Sonra da basketbol oynamak, izcilik çalışmalarına katılmak için zamanı kalabilir. Öğretmen, tamam, bana iyi akıl verdiniz. Yandaki sınıfın öğretmenleriyle ilginç ev ödevleri programı konusunda konuşup onu kendi sınıfımda uygulayabilirim belki. Şimdi de aynı toplantının iletişim becerileri yerine iletişim engelleri kullanan bir veli ile nasıl yapılabileceğini görelim. Öğretmen: Buyurun Mrs. Gross, oturmaz mısınız? Masanın yanındaki sandalyeyi gösterir. Geldiğinize sevindim. Arkasına yaslanır, alnındaki saçları geriye atar. Öf, ne gün. Veli, buraya gelmek zorunda kalmasam günüm iyi olacaktı. Trafik insanı bezdiriyor. Öğretmen, sizleri okula çağırıp yormak bizim de hoşumuza gitmiyor. Ancak okulu daha işlevsel yapabilmenin yollarından birinin de bu öğretmen-veli görüşmeleri olduğunu düşünüyor ve önemli olduğuna inanıyoruz. Veli, eskiden bizi çağırmaz, siz gelirdiniz. Öğretmen, ev ziyaretleri çok zamanımızı alıyordu. Ayrıca bazı veliler de evlerine gitmemizden hoşlanmıyorlardı. Veli, çok kötü. Öğretmen, Robbie için gelmiştiniz değil mi? İyi bir çocuk, çok çalışıyor. Veli, dersleri iyi desenize. Öğretmen, evet, sınıfın en iyisi. Veli, ben de verdiğiniz ev ödevlerinin çokluğuna bakarak sınıfta kalacak sanıyordum. Öğretmen, hepsine aynı oranda ödev veriyorum. Öğrencilerime eşit davranmakla övünürüm. Veli, öbür çocukları bilmiyorum ama Robbie gece yarılarına kadar ödev yaptığı için izcilik çalışmalarına, hatta top oynamaya bile zamanı kalmıyor. Öğretmen, çok kötü ama ders top oynamaktan daha önemli. Veli, biz izciliği oyun olarak görmüyoruz. Robbie'nin çalışma süresinin azaltılması gerekli. Siz her gece eve gidip 2-3 saat daha çalışıyor musunuz? Öğretmen, inanın çalışıyorum. O ödevleri kimin düzelttiğini sanıyorsunuz? Veli, o kadar çok ödev vermeseniz onları düzeltmek için bu denli çok çalışmanız gerekmeyeceğini hiç düşünmediniz mi? Öğretmen, bana işimi nasıl yapacağımı söylemeye mi çalışıyorsunuz? Veli, elbette ki hayır ama keşke Robbie'ye daha az ödev verseniz. Azaltmazsanız ona ödev yapmaya boş vermesini söyleyeceğim. Öğretmen, ödevlerini yapıp getirmezse not alamaz. Veli, çocukların ödev yapmalarını onların mutluluklarından daha çok önemsiyorsunuz. Öğretmen, velilerin çoğu çocuklarının okulda neler yaptığını gösterdiği için ev ödevi vermem konusunda beni destekliyorlar. Sizinle bu konuda anlaşabilmek zor olacak. Veli, evet öyle. Robbie'nin sınıfını değiştirmek için kiminle görüşmem gerekiyor? Yukarıdaki düşsel örneklerde ana babaların öğretmenlerle görüşmelerinde ben dili ve etkin dinleme kullandıklarında onların yardım ve desteğini alma şanslarının ne kadar yüksek olduğunu göstermeye çalıştık. Öğretmenler de insandır, onların da sorunları ve duyguları vardır. Dördüncü bölümde öğretmen-veli görüşmelerinde öğrencilerin de bulunmasını önermiştik. Veliler öğretmenlerle görüşmelerinde çocuklarının da bulunmasını dayatabilirler. Çünkü bu görüşmelerde alınan tüm kararlar onları doğrudan ilgilendirir. Bu yüzden görüşmelerde bulunmak haklarıdır. Müdür, öğretmen, veli ekibi neler yapabilir? Gençler için daha uygun bir eğitim programının hazırlanmasında en etkili yollardan biri velilerin ön ayak olabileceği, veli, öğretmen ve okul müdürünü de içine alan bir sorun çözme ekibi oluşturmaktır. Müdürün bu ekipte olması alınan kararlarda büyük bir özgürlük alanı yaratır. Ayrıca deneyimi nedeniyle bilgi kaynağı olarak da kendisinden yararlanılır. Böyle bir ekip, yarışan çözümlerin getireceği tartışmalardan kaçınmak ve sorunu doğru saptamak için 6 basamaklı sorun çözme yöntemini kullanmalıdır. Belki de sorunları çözmeye başlamadan önce velinin öğretmenlere ve müdüre bu yöntemi anlatması gerekir. Bu ekip tarafından çözülebilecek sorunlardan bazıları: 1. Çocuğun özel öğrenme sorunları. Aşırı hareketlilik, okuma güçlüğü, görme zayıflığı, duyma zayıflığı, dikkati yoğunlaştırma süresinin kısalığı. 2. Çocuk için daha zengin bir öğretim izlencesi hazırlama sorunu. 3. Çocuğun gereksinimlerine göre sınıf ortamını değiştirme sorunu. 4. Çocuğun sağlık sorunları. 5. Çocuğun psikolojik sorunları. Örneğin, aşırı hareketli tanısı konmuş bir öğrenciye okul, tıbbi yardım ya da özel sınıfa geçme önerisi gibi yalnızca 2 uygun çözüm getirebilir. Bu çözümler çocuk için yararlı da olabilir, yararsız da. Ancak özel üçlü sorun çözme ekibi 6 basamaklı yöntemle çocuğun özel öğrenim sorunlarına çözüm olacak başka seçenekler bulabilir. Çocuğunuzun ne tür bir okulda okuduğunu nasıl anlarsınız? Okullar son yıllarda her yönden bombardıman altındadır. Toplumdaki tüm aksaklıklar için hep eğitim sorumlu tutulmuştur. Bu eleştiriler nedeniyle okullar önemli boyutta kendilerini geliştirmek zorunda kalmışlardır. Gelişimleri, donanım, binalar, makineler, laboratuvarlar, araç gereçler ve yazılım, kitaplar, filmler, bantlar, öğretim izlenceleri alanlarında olmuştur. En az gelişimi ise en önemli konu olan insan ilişkilerinde göstermişlerdir. Toplumun hiçbir kurumunda öğrencilere yapıldığı gibi saygısızca davranılmaz. Eğer bir okulda çatışmaların çözümünde hala yöntem bir kullanılıyorsa, çocuklar yıkıcı sen dilinin hedefi oluyorlarsa, okulun merdivenlerinin halı döşeli olmasının, bilgisayarlarla donatılmasının hiçbir önemi yoktur. Çocuğunuzun okulunu yargılarken fiziksel koşullarını değil, çalışanların çocuklarınıza karşı olan tavırlarını göz önünde bulundurmanızı öneriyoruz. Size gözleyerek, öğretmen ve yöneticilerle tartışarak yanıtlayabileceğiniz sorular veriyoruz. 1. Öğrenciler sınıfta kendilerini ilgilendiren kuralların saptanmasına katılıyor mu? 2. Öğretmenler öğrencileri dövüyor ya da hırpalıyor mu? 3. Öğretmenler öğrenci merkezli sınıf tartışmaları yapıyor mu? 4. Öğrenciler neyi nasıl öğreneceklerini ve bilgilerinin nasıl değerlendirileceğini öğretmenleriyle birlikte planlıyor mu? 5. Öğrenciler kendi kendilerini mi yönetiyor yoksa öğretmenlerin emirleriyle mi yönetiliyor? 6. Öğretmenlerin aşırı hoşgörüsü yüzünden öğrenciler saygısız, yönetilemez ve düşüncesiz mi? 7. Öğrenci ve öğretmenlerin arkadaşça toplantılar yaptıklarını görmek olağan mı? 8. Öğretmenler çatışmaları öğrencilerin kendileriyle mi çözmeye çalışıyor yoksa onları yöneticilere ya da danışmanlara mı gönderiyor? 9. Eğer varsa danışmanlar gerçekten danışmanlık mı yoksa denetleyicilik mi yapıyor? 10. Okulun genel havası rahat ve içten mi yoksa gergin ve katı mı? 11. Öğretmenler öğrencilerle ben iletileriyle mi yoksa sen iletileriyle mi yüzleşiyor? 12. Sınıfta çatışma çıkınca yöntem 3 kullanılıyor mu? 13. Öğretmenler öğrencilerine bireysel zaman kullanma şansı veriyor mu? 14. Öğretmenler öğrencileriyle teke tek görüşme için en uygun zamanı birlikte saptıyor mu? 15. Öğrenciler günlük yaşamlarında birbirlerine anlayışlı davranıyor mu yoksa kıyasaya yarışıp tartışıyor mu? 16. Okula gittiğinizde öğrenciler sizi iyi karşılayıp konuşuyor mu? Öğretmenler sizi tanıyor mu? Yani sıcak insan ilişkisini duyumsuyor musunuz? Çocuğunuzun okuluyla ilgili bu sorulara verdiğiniz yanıtlar okuldaki insan ilişkilerinin niteliği için ipuçları olacaktır. Okullarda iyi eğitim ve öğretimden önce oradaki insanlar arası ilişkilerin niteliğinin artırılması gerektiğine inanıyoruz. Ana babalar okuldaki insan ilişkilerini düzeltmede düşündüklerinden daha çok etkili olabilirler. Ancak bunun böyle olmamasının başlıca nedeni güç kullanmalarıdır. Öğretmen ve yöneticiler de öbür insanlardan farklı değildir. Bu nedenle güçle karşılaştıklarında ya savunmaya geçerler ya da güce karşı güç kullanırlar. Okulu değiştirmek için veli grupları oluşturarak savaşa hazırlanmak değişim için belki de en etkisiz yoldur. Ana babalar okulda daha demokratik ilişkilerin yerleşmesine uğraşıyorlarsa bu otoriter yaklaşım hiç de uygun bir model oluşturmayacaktır. Ana babaları karşılarında bir güç duvarı olarak gören yöneticiler sorunların çözümü için işbirliğine yanaşmaz. Okulun değişmesini isteyen ve bunun için gönüllü olarak çalışan veliler okul aile birliğinden yararlanabilirler. Çünkü okul aile birliğinde görev alanlar zaten öğrenciler için daha iyi bulmaya gönüllü olan kişilerdir. Onlara etkili iletişim becerileri ve yöntem 3 anlatılarak etkileri daha da artırılabilir. Bazı okul aile birlikleri sorun çözme yöntemini öğrendikten sonra örgütlerinin amaçlarını yeni bir gözle görüp bu amaçları gerçekleştirme doğrultusunda daha yaratıcı yollar üretmek için 6 basamaklı yöntemi kullanmaya başladılar. Son bir öneri. Her okuldaki gelişmenin anahtarı müdürdür. Bu kitaptan bir tane daha satın almaya göze alarak kitabınızı müdürünüze armağan edin. Daha doyurucu ilişkiler kurmak. Toplumumuzun yetiştirdikleri gençlerin iyi yönlerini ortaya çıkarabilmek için son sözün içerdiği çaba isteyen yenilikleri kabullenebilecek yeni tip ana baba ve öğretmenlere gereksinimi var. Son söz. Gençlerle ilişkilerim için inancım. Seninle değer verdiğim ve sürmesini istediğim bir ilişkimiz var. Ancak yine de her birimiz kendine özgü gereksinimleri olan ve bunları karşılamaya hakkı olan ayrı bireyleriz. Gereksinimlerini karşılamaya çalışırken sorunların olunca davranışlarını içtenlikle kabul etmeye çalışacağım. Sorunlarını benimle paylaşırsan kendi çözümlerimi sana sunma yerine kendi çözümlerini bulmanı kolaylaştırmak için seni anlayışla dinleyeceğim. Ben gereksinimlerimi karşılarken sana sorun yaratırsam duygularını bana açık ve dürüstçe söyleyebilmen için seni yüreklendireceğim. Seni dinleyeceğim ve yapabilirsem davranışlarımı değiştirmeye çalışacağım. Buna karşın senin davranışın benim gereksinimlerimi karşılamamı engelliyor ve bu yüzden seni kabul edemiyorsam bu sorunumu seninle paylaşıp sana karşı dürüst ve açık olacağım. Çünkü senin benim gereksinimlerime saygı duyup beni dinleyeceğine ve yapabilirsen davranışlarını değiştirmeye çalışacağına inanıyorum. Her ikimiz de birbirimizin gereksinimlerini karşılamak için davranışlarımızı değiştiremezsek ilişkimizde gereksinim çatışması çıkabilir. Böyle zamanlarda çözüm için ikimizden birinin ben haklıyım düşüncesiyle güç kullanmasına izin vermeyelim. Senin gereksinimlerine saygı duyuyorum ama kendiminkilerine de. Çatışmamıza her ikimizin de kabul edebileceği bir çözüm bulmaya çabalayalım. Böylece senin gereksinimlerin de karşılanır, benimkiler de. İkimiz de kaybetmeyip kazanırız. Sonuç olarak gereksinimlerini karşılarken kişiliğini geliştirebileceksin. Ben de öyle. Her ikimiz de mutlu olduğumuz için ilişkimiz hep sağlıklı olacak. Birbirimizle olan ilişkimizi karşılıklı saygı, dostluk ve huzur içinde sürdüreceğiz. Kitabın sonu 17 Nisan 2009, sayfa 291.